Ayrım 31.
Dağlarla çevrili derin bir vadideki köy, parke taş kaplı labirente benzer karmaşık dizilişli sokakları ve iki katlı kum kireç karışımı sıvalı küçük evleriyle pekişirindi. Astor, öğle güneşinde indirilmiş beyaz renkli panjurların aralıklarından birkaç kişinin sokağı gözlediğine dikkat etti. Gri renkli bol paçalı pantolon giyinmiş ve kara pantolon askısı takmış olan kısa boylu köy muhtarı Astor'u karşıladı. Adının Leo DiMarco olduğunu söyledi ve saygıyla eğilerek "Patron, hoş geldiniz," dedi. Genç adam bu sözden rahatsız olmuş gibiydi. Gülümsedi ve Sicilya aksanını taşıyan İtalyancasıyla "Bana köyü gezdirir misin?" diye sordu. Birkaç yaşlı adamın tahta sıralara oturarak iskambil oynadığı bir kafenin önünden geçtiler. Köy meydanının uzak ucunda bir Katolik kilisesi vardı. San Sebastian adlı bu kiliseye muhtar, Baba April'in öldürülüşünden bu yana hiç dua etmemiş olan genç adamı götürdü. Kilisenin maun ağacından yapılmış sıraları pek süslüydü. Koyu lacivert renkli adaklıklarda kutsal mumlar vardı. Astor diz çöktü ve köyün rahibi Del Vecchio tarafından kutsandı. Daha sonra muhtar DiMarco genç adamı kalacağı küçük eve götürdü. Yol boyunca İtalyan ulusal jandarması karabinierleri gördüler. Jandarmalar ellerinde ateş etmeye hazır tüfekleriyle sırtlarını evlerin duvarlarına dayamışlardı. Köyün muhtarı, "Gece olunca köyde bulunmak daha güvencelidir ama gündüzleri tarlalarda olmak insanı neşelendirir," dedi. Sonraki birkaç gün içinde Astor, kırsal kesime doğru uzun yürüyüşler yaparken limon ve portakal ağaçlarının çiçeklerinin mis kokularını içine çekiyordu. Genç adamın buradaki birinci amacı köylülerle tanışmak ve Romalıların villalarına benzer şekilde yontma taştan yapılmış bazı evlerin içini keşfetmekti. Bunlardan bir tane bulup kendine ev yapmak istiyordu. Üçüncü günde Astor burada mutlu olacağına emindi. Sokaklarda yorgun bakışlı ve ciddi köylüler onu selamlıyor, meydandaki kafede otururken yaşlı adam ve çocuklar genç adama takılıyorlardı. Ve onun yapmak istediği iki şey daha vardı. Ertesi sabah Astor köy muhtarından kendisini mezarlığa götürmesini istedi. DiMarco, "Niye?" diye sordu. Genç adam, "Babama ve anneme saygılarımı sunmak istiyorum," dedi. DiMarco başını öne eğerek bu isteği onayladı. İvedilikle büronun duvarına asılı demirden yapılmış büyük ve süslü bir anahtarı aldı. Astor, "Babamı ne kadar tanıyordunuz?" diye sordu. DiMarco hemen hat çıkardı. "Burada Baba Zeno'yu kim tanımaz ki? Biz yaşamımızı ona borçluyuz. O bizim çocuklarımızı Palermo'dan gelen pahalı ilaçlarla kurtardı. Ayrıca köyümüzü hırsız ve haydutlardan korudu." "Peki ama o nasıl bir insandı?" DiMarco omuzlarını silkerek yanıtladı. "Baba Zeno'yu iyi tanıyan pek az insan kaldı. Onların da çok azı konuşacaktır. Baban bir efsaneydi. Bu durumda gerçek kişiyi kim tanımak isterdi?" "Ben isterdim," diye düşündü Astor. Birlikte kırsal kesimde epeyce yürüyüp sonra dik bir tepeye tırmandılar. Arada bir DiMarco soluklanmak üzere duruyordu. Sonunda Astor mezarlığı gördü. Ancak burada toprağa dikilmiş mezar taşları yerine mozole denilen küçük taş binacıklar sıralanmıştı. Arazinin çevresi dökme demirden yüksek parmaklıklarla çevrilmiş ve bir bahçe kapısı yapılmıştı. Bahçe kapısı kilitliydi. Üzerindeki tabelada şunlar yazılıydı: "Bu kapının içindekilerin tümü masumdur." Muhtar bahçe kapısının kilidini açtı ve sonra genç adamı üzerinde "Vincenzo Zeno, iyi ve cömert bir adam" kitabesinin yer aldığı mozoleye götürdü. Astor binacığa girdi ve mihrabın üzerinde duran babasının resmini inceledi. Yaşamında ilk kez babasının resmini görüyor ve resimdeki kişinin kendisine ne kadar tanıdık geldiğine şaşıyordu. DiMarco bu kez onu birkaç sıra ötedeki bir başka binacığa götürdü. Bu mozole beyaz mermerden yapılmıştı. Mozoledeki tek renkli şey, girişteki kemere yontulmuş kutsal Meryem Ana'nın mavi renge boyanmış giysileriydi. Astor mozolenin içine girdi ve oradaki resmi inceledi. Resimdeki kız 22 yaşından büyük olamazdı. Yeşil gözleri ve parlak gülüşü Astor'un içini ısıtır gibi oldu. Dışarı çıktıklarında genç adam DiMarco'ya, Ben küçük bir oğlan çocukken hep onun gibi bir kadının hayalini kurardım. Düşlerimde onu bir melek olarak görürdüm dedi. DiMarco başını eğerek bu sözleri onayladı. O güzel bir kızdı. Kiliseden anımsıyorum, haklısın. Melek gibi şarkı söylerdi. Astor eyersiz bir ata binip kırsal kesimde saatlerce gidiyor. Arada bir durup köydeki bir kadının kendisi için hazırladığı keçi sütünden yapılan peynir ve kıtır kıtır ekmekle yaptığı sandviçi yiyordu. Sonunda Corleone köyüne vardı. Artık Michael Graziella'yı görmeyi erteleyemezdi. O adama hiç değilse bir incelik jesti yapmalıydı. Genç adam tüm zamanını güneşli yerlerde geçirdiği için teni iyice yanmıştı. Graziella onu kollarını açmış olarak karşılayıp sıkıca kucaklarken Sicilya güneşi iyi gelmiş sana dedi. Astor ona gönül borcunu ifade etmenin tam zamanının geldiğini düşünerek her şey için çok teşekkürler Michael, özellikle desteğin için dedi. Graziella onunla birlikte villasına doğru yürürken hayrola seni Corleone'ye ne getirdi diye sordu. Genç adam sanırım neden burada olduğumu biliyorsun diyerek yanıtladı. Graziella gülümseyerek karşılık verdi. Senin gibi güçlü bir erkeğin neden geldiğini elbette tahmin edebiliyorum ve hemen seni ona götüreceğim. Senin şu Rosie'ye bakmak bile büyük keyif ve o tanıştığı herkese keyif katıyor. Rosie'nin cinsel iştahını bilen Astor bir an Graziella'nın bu sözleriyle ne demek istediğini merak etti ama hemen kendini tuttu. Çünkü Graziella öyle bir şey söylemeyecek kadar tutucu ve dikkatle gözetim altında tuttuğu bir kadına uygun olmayacak şeylerin yapılmasını engelleyecek kadar Sicilyalı idi. Kızın oturduğu villa birkaç dakikalık yürüyüş mesafesindeydi. Oraya vardıklarında Graziella, "Rosie azizem bir konuğun var" diye seslendi. Kız mavi renkli basit bir plaj elbisesi giymiş, saçlarını at kuyruğu biçiminde bağlamıştı. Makyajsız haliyle Astor'un anımsadığından daha genç ve masum görünüyordu. Genç adamı görünce şaşırıp olduğu yerde kala kaldı. Ama kısa bir süre sonra Astor diye çığlık attı, koştu, öptü ve heyecanla konuşmaya başladı. Daha şimdiden Sicilya aksanıyla konuşmaya başladım ve birkaç ünlü yemek tarifini de öğrendim. Söz gelişi sen ıspanaklı gnocchi'yi sever misin? Astor kızı Castellammare del Golfo köyüne götürdü. Sonraki haftayı köyü ve çevreyi gezerek geçirdiler. Her gün yüzdüler, saatlerce konuştular ve geçen zamanın getirdiği rahatlıkla seviştiler. Genç adam Rosie'yi kendinden bıkıyor mu ya da basit yaşamdan huzursuz oluyor mu diye dikkatle gözlüyordu. Ama kız gerçekten huzur içindeymiş gibiydi. Birlikte yaşadıkları onca şeyden sonra Astor, kıza gerçekten güvenip güvenemeyeceğini merak ediyordu. Ve sonra genç adam, tümüyle güvenebilecek herhangi bir kadını sevmenin akıllılık olup olmayacağını da sorguluyordu. Kendisi ve Rosie'nin saklayacak bir takım gizleri vardı. Astor bu gizleri anımsamak ya da başkasıyla paylaşmak istemiyordu. Ancak Rosie, Astor'u iyi tanıyor ve şimdi de seviyordu. Kız onun, kendisi de kızın gizlerini saklayacaktı. Genç adamı rahatsız eden bir şey vardı. Rosie paraya ve pahalı hediyelere karşı zayıftı. Genç adam kızın bir tek adamın verebilecekleriyle doygunluğa ulaşıp ulaşmayacağını da merak ediyor, bunu kesin olarak bilmek istiyordu. Corleone köyündeki son günlerinde Astor ile Rosie at binip tepelerin üzerinde alacakaranlık bastırana değin dolaşarak sonunda bir üzüm bağının yakınında durdular. Atlarından indiler. Birkaç üzüm salkımı koparıp birbirlerine ikram ettiler. Otların üzerine oturup dinlenirlerken Rosie, "Sicilya'da bu kadar uzun süre kalacağımı düşünemezdim." dedi. Astor'un bu sözler üzerine gözleri parıldadı. "Biraz daha uzun süre kalabileceğini düşünür müsün?" diye sordu. Rosie şaşırmış gibiydi. Soruyu soruyla yanıtladı. "Aklında ne var senin?" Genç adam doğrulup tek dizinin üzerine çöktü ve elini kıza uzattı. İçten bir gülümseyişle, 50 ya da 60 yıl dedi. Avucunda basit bir bronz yüzük vardı. Benimle evlenir misin Rosie? Derken bir yandan da kızın gözlerinde duraksamanın ya da yüzüğün niteliğiyle yüzünde doğacak düş kırıklığının izlerini aradı. Ancak kızın karşılığı hemen geldi. Kollarını genç adamın ensesine uzatan Rosie onu öpücüklere boğdu. Evet, evet, evet derken birlikte toprağa düştüler ve birbirlerine sarılmış halde dönerek tepeden aşağıya doğru yuvarlanmaya başladılar. Bir ay sonra Astor ile Rosie genç adamın narenciye bahçelerinden birinde evlendiler. Köyün rahibi Del Vecchio nikahlarını kıydı ve köyden herkes düğüne katıldı. Mor salkım çiçekleri yerlere halılar gibi serilmiş, limon ve portakal ağaçlarının çiçekleri havayı güzel kokularıyla doldurmuştu. Astor beyaz, basit köylü elbisesi, Rosie açık pembe renkli ipekliden gelinlik giymişti. Yemek olarak kızıl korların üzerinde şişte pişen domuz ile tarlalardan gelmiş olgun ve sıcak domatesler, taze peynir ile dumanı tüten taze somunlar vardı. Evde yapılmış şaraplar şişelerden nehir gibi akıyordu. Tören bitince gelinle damat birbirlerine bağlılık yemini ettiler. Astor geline en sevdiği halk şarkılarını söyledi. Öyle çok içki içildi ve dans edildi ki kutlamalar sabahın ilk ışıklarına dek sürdü. Bir sonraki günün sabahında Rosie uyandığında Astor'un atları hazırladığını gördü. Genç adam, "Benimle at biner misin?" diye sordu. Bütün gün atla yolculuk ederek sonunda Astor'un aradığı yeri, Grazia villasını buldular. "Burası amcamın gizli cennetiydi. Çocukken en mutlu zamanlarımı burada geçirdim," dedi Astor. Önde Astor, arkada Rosie, evin arkasındaki bahçede ilerlediler. Sonunda onun çocukken yiyip çekirdeklerini ektiği, şimdi büyümüş olan zeytin ağacının yanına geldiler. Ağacın yüksekliği Astor'un boyunu aşıyordu. Gövdesi oldukça kalındı. Genç adam cebinden keskin bir çakı çıkardı. Ağacın dallarından birini tutup kesti. "Bunu bahçemize ekeceğiz. Çocuğumuz olduğunda onun da bir takım mutlu anıları olacak," dedi. Bir yıl sonra Astor ile Rosie oğulları Raymond Zeno'nun doğumunu kutladılar. Çocuğun vaftiz edilme zamanı gelince Astor'un ailesini San Sebastian Kilisesi'nde yapılacak törene davet ettiler. Rahip Del Vecchio vaftizi yapınca April ailesinin en büyüğü olan Valerius şarap kadehini şerefe kaldırdı. "Hepiniz çok başarılı olun ve neşeyle yaşayın. Oğlunuz Sicilya'nın tutkuları ve kalbinde atan Amerika'nın duygusallığıyla serpilip gelişerek mutlu olsun." Mark Antonio ise kadehini kaldırıp bu dileklere ve eğer o bir gün TV dizilerinde oynamak isterse hepiniz kime telefon edeceğinizi biliyorsunuz diyerek katıldı. Son zamanlarda April bankaları çok kazançlı olduğundan Mark Antonio kendi kişisel TV yapımlarını oluşturmak üzere 20 milyon dolarlık kredi almıştı. Mark Antonio ile Valerius babalarının FBI'dan alınmış dosyası üzerinde bir TV dizisi yapmak için birlikte çalışıyorlardı. Nicole önce bunu korkunç bir fikir olarak düşünmüş ama sonra babalarının kendi suçlarından oluşturulacak bir efsaneden büyük paralar kazanma düşüncesini takdir edeceğine oy birliğiyle karar vermişti. Nicole bunlara kaynak gösterilecek türden suçlar diyordu ve Astor böyle bir yapıma insanların göstereceği ilgiyi merak ediyordu. Eski mafya örgütleri yok olmuştu. Büyük babalar hedeflerine ulaşmış, en iyi suçluların yaptığı gibi incelikle toplumun içine sızıp karışmışlardı. Kendi şirketlerini kurup hisse senetlerini halka arz ederek milyonları çalmak varken neden gürültülü patırtılı işlerle uğraşsınlardı ki? Geriye kalan ve mafya örgütü üyesi gibi davranan kişiler ikinci sınıf suçlu ve katillerin belli belirsiz suç ortaklarıydı. Mark Antonio yeğenine, "Hey Astor, sen bizim bu yapımımızda özel danışmanlık yapar mısın?" diye sordu. "Onun olabildiğince otantik bir şey olmasını istiyoruz da." Astor gülerek, "Elbette, neden olmasın, size ajanımı gönderirim," diye karşılık verdi. O gece yatakta yatarlarken Rosie dönüp kocasına, "Oraya gitmeyi isteyebileceğini düşünür müsün?" dedi. "Nereye? New York'a mı, Amerika'ya mı?" "Bilirsin işte," dedi Rosie, "eski yaşamına. Benim ait olduğum yer burası, seninle ve burasıdır." "İyi," diyen Rosie sözlerini sürdürdü. "Çocuk ne olacak? Onun Amerika'nın sunacağı her şeyi denemek şansı bulunmamalı mı?" Astor, ülkesinin dağlarında koşan, varillerden salamura zeytin yiyen, büyük babaları ve eski Sicilya'yı anlatan yaşlı kişileri dinleyen Raymond'u gözünün önünde canlandırdı. Kendisi bu öyküleri oğluna anlatmayı çok isterdi. Gene de bu efsanelerin yeterli olmayacağının farkındaydı. Ve bir gün oğlu Amerika'ya, intikamın, acımanın ve olağanüstü imkanların ülkesine gidecekti. Kitabın sonu. 20 Mayıs 2005, sayfa 383.